Değerli dinleyiciler, önce insan ve cin şeytanlarından Allah'a sığınırım. Sözlerime Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla başlarken ona hamd eder, Hazreti Peygamber'e salat ve selam ederim. Sözlerin en güzeli Allah'ın sözü olan Kur'an, yolların en doğrusu Peygamber'in yoludur. Şimdi bu sözlerin en doğrusu olan Allah'ın sözü Kur'an'da kalp ve kalbin mühürlenmesi kavramını bugün sizlere işlemeye, anlatmaya çalışacağım. Bakara suresinin 7. ayetinde Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir ve onlar için büyük bir azap vardır buyurulmaktadır. Kalp anlam ve mahiyeti üzerine durursak önce Kur'an-ı Kerim'de 130 civarında kalp bir mastar olarak Arapçada bir şeyi bir yönden öteki yöne çevirmek anlamlarını taşır. Türkçe'de kullanılan kalp etmek, bir halden bir başka hale çevirmek, inkılap yani devrim, bir halden bir başka hale geçiş veya geçirme bu köktendir. Kalbin bu şekildeki eylem bildiren fiil olarak türevleri Kur'an-ı Kerim'de 30 kadar ayette geçtiğini görüyoruz. Bir isim olarak kalp, geçtiği 130 civarındaki ayette ise Türkçemizdeki gönül anlamında kullanılmıştır. Bu anlamda yani gönül anlamında Kur'an'da Fuat kelimesi de yine 20'ye yakın yerde kullanılır. Arap dilcilerine göre bir mastar olan kalbin insanın gönlüne isim olması, gönlün çok süratli değişmesinden halden hale geçmeye yatkın bir yapıya bulunmasındandır. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ı mukallibil el kulüp, kalpleri halden hale sokan diye vasıflandırmıştır. Kalbin hem varlık yapısındaki temel özelliğine yani çok sık olarak değişme özelliğine hem de filolojik yapısına dikkat çekmiştir. Kur'an kalbin bu değişkenliğini bir olumsuzluk olarak gösterir ve insanı bundan kurtulmaya kararlı bir benlik kazanmaya teşvik eder. İman kalbe bu kararlılığı kazandırmaya yönelik bir olgunluktur. Bu yüzden insana yaraşan Allah'ın bir göğüste iki kalp yaratmadığını bilmek ve gönlünü ilahi hedefe yöneltip tevhidi gerçekleştirmesidir. Gönül ülkesinin tek sultanı vardır, Allah. Şeytan ya da onun içimizdeki temsilcisi nefis veya yönetimdeki temsilcisi tağut olmamalıdır. Unutulmamalıdır ki atasözdür bu, bir ülkede iki padişah, iki yönetici olmaz. Kalp dini ve edebi literatürümüzde de daha çok gönül anlamında kullanıldığını görürüz. Bunun yanında ruh, öz, her şeyin ortası, özü, ilim ve şecaat anlamlarına da kullanılmaktadır. İnsan ruhunun sevgi ve nefret gibi duyularının merkezi olan yere kalp denilmesi bir benzetme yönüyledir. Bedendeki kalbin beden için önemi neyse ruhun kalbinin de insan için önemi o derece önemlidir. İslam terminolojisinde ve edebiyat dilinde geçen kalpten maksat vücudun sol kesimindeki kanı damarlara pompalayan bir parça etin olmadığını hemen hepimiz biliriz. Kalbi olanlar için onda anlayış ve ibret dersi vardır. Kaf suresi 37'de. Açıktır ki burada geçen kalp, vücudun kalp denilen organıyla tamamen farklı ve esasen onunla ilgisi olmayan yüce ve mümtaz bir hakikattır. Bakara 10'da kalplerinde hastalık vardır. Ayetinde de bu kalp hastalıkları elbette tıp doktorunun tedavi edebileceği bir hastalık değildir. Marifet yani Allah'ı bilmek ve tanımak kalbin bir işidir, eylemidir. Haset, gazap, buğz ve nefret gibi kötü huylar kalpte bulunduğu gibi iman, Allah korkusu, hilim ve takva da kalbe ait fiillerdir. Mümine yakışan kalbe Allah sevgisini yerleştirmek için onun Allah sevgisinin dışında mal, mülk, para gibi dünyalık şeylerin muhabbetinden uzaklaştırmaktır. Fani olan her şeyin sevgisi geçici, yalnızca Allah sevgisi bakidir. Kalp, yürek ve gönül manalarına da gelir. Yani kalp iki anlamda kullanılır. Et parçasından ibaret olan kalbe Türkçe'de yürek adı verilirken, ikincisi yani gönül anlamında iman, aşk, sevgi, nefret ve merhamet gibi bütün duyularımızın, şuur ve vicdan ve sezgilerimizin, düşünme kuvvetimizin kaynağı yani manevi dünyamızın merkezi olan, yeri belli olmayan kalptir. İnsanın asıl gerçeği işte bu kalptir. İnsanın anlayışlı, bilgin ve arif olan bölünmez kısmı, talepte bulunan ve sorumlu olan özü budur. Bütün benliğimiz öncelikle bundadır. Sezgi bunun bakışı, akıl bunun ruhu, irade bunun kuvvetidir. Bunu ruhumuzun kendisi şeklinde anlayanlar da çoktur. Dilimizde buna yine kalp veya gönül denir. Kur'an terimi olarak kalp, Türkçe'de gönül dediğimiz içimizdeki ruhi, manevi duyguların merkezi olan bu özdür. Kur'an ilimlerinde, din ilminde, ahlak ilminde, edebiyatta kalp denilince bu ikinci anlam yani gönül kastedilmiştir. Temiz kalpli adam, kalbi bozuk, kalpsiz, taş kalpli gibi Türkçemizdeki ifadelerde de kalpten ne anlıyorsak burada da kalpten onu anlayacağız ki gayba imanda, Allah'ı bilmede bu kalbi sezmenin, tanımanın büyük bir önemi vardır. İmanın ve küfrün merkezi kalptir. Kalp iman nuru ile dolduğunda gönül, inkâre ve küfre yöneldiğinde ise nefistir. Gönül ulviyete yani yüceliğe, nefis de sufliyete, alçalmaya yönelir. İlahi aşk ve tevhid sırrı burada tecelli eder. Gönül hem çok yüce hem de çok hassastır. Kırılınca kolay kolay tamir edilemez. Gönül, enfüsteki, içimizdeki ayetlerin yazıldığı bir kitaptır. Onun okunması da yine gönülle, kalp gözüyle olacaktır. Çünkü kalpten kalbe yol vardır. Böyle bir girişten sonra değerli dinleyenler, Kur'an'da kalp kelimesi üzerinde duralım biraz da. Kalp kelimesi Kur'an'da 131 yerde geçer. Kalbin eylem bildiren fiil olarak türevleri 36 ayette geçer. Türkçedeki gönül anlamındaki fuat kelimesi de Kur'an'da yine geçer. Kur'an'a göre kalp bir idrak vesilesi de sayılır. Aslında Kur'an'daki sözlerin büyük bir kısmına muhatap olan insanın kalbidir. Zira bu sözleri kalp kulağı duyabilir ancak. Başka hiçbir kulağın duymasına imkan bile yoktur. O yüzden Kur'an bu idrak aracı iyice arındırmak konusunda kalp temizliği, kalp aydınlığı gibi ifadelerle sık sık insanın bu yönüne hitap etmiştir. Kur'an kalbe duyu organlarının sağlıklı kullanmayı, bilmeyi, anlamayı, düşünmeyi, akletmeyi, öğüt almayı, inanmayı ve benzeri fonksiyonları olumsuzluklarla beraber isnat etmektedir kalbe. Kalp sağlıklı ise bunlar pozitiftir. Kalp sağlıksızsa, hasta ise negatif bir gelişme arz eder. Kur'an kötü işlerin ruhu bozup insanı iyiliklerden ve doğru yoldan saptırdığından söz eder. Birkaç ayetle örnek verirsek, Mutaffifin 14. ayet, öyle değildir, hayır, kazandıkları üst üste kalplerine yığılmıştır da kalpleri pas tutmuştur. Yine Âl-i İmrân suresi 8. ayet, ey Rabbimiz bizi doğru yola hidayet ettikten sonra kalplerimizi saptırma. Saffat 5, onlar eğrilince Allah da kalplerini gerçekten batıla meylettirdi. Ve Enam 25, yaptıklarından dolayı kalplerini perdeledik, artık anlamazlar onu. Bu ayetlerden de anlıyoruz ki değerli dinleyenler, Kur'an insan için yüce bir ruhi ve manevi ortam oluşturmak istiyor. Bu ortam sağlam ve temiz tutulmasını üsteliyor. Öte yandan fertlerin temiz ve iffetli kalmaları için sarf ettikleri gayretlerin başarısızlıkla sonuçlanmaması için Kur'an insanlara her şeyden önce kendi toplumsal çevrelerini arındırıp temiz bir ortam meydana getirmelerini tavsiye eder. Kur'an açıkça belirtiyor ki nefsimizdeki hakiki bir imanı elde etmek ve yüce eğilimler meydana getirmeyi istiyorsak bunlar ancak toplumun heva ve heves gibi her türlü rezaletten uzaklaşmasıyla mümkün olabilmekte. Yine insanlık tarihi gösteriyor ki müstekbir güçler toplumu sultanları altına almak ve sömürmek istedikleri zaman önce toplumu manevi, ruhi, kalbi yönden fesada uğratıyorlar ve bu iş için fıskı, fucuru, ahlaksızlıkları halk içinde yaymaya çalışıyorlar. Kur'an'ın hem ilim hem akıl hem de kalp silahlarına yararlanan insan tipini oluşturmak istemektedir. Tüm bu silahları içindeki ve dışındaki düşmanlarına karşı gereği gibi kullanılabilmelidir. Nitekim Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bir hadislerinde şöyle buyurulur. Vücutta bir et parçası vardır. O sağlamsa bütün vücut sağlam olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. İyi bilin ki işte o et parçası kalptir. Bu hadisten de anlaşılacağı gibi yaratılmış bakımdan kalp temizdir. Ancak vücut ülkesinin başkenti olduğundan dolayı iman, ruh gibi dostlar da şeytan, nefis gibi düşmanlar da orada örgütlenmeye çalışırlar. Orada devrimler, ihtilaller orada olur. Bu uçsuz bucaksız ülkenin en çarpıcı özelliği adında gizlidir. Kalp, yani değişken olan, halden hale giren, özetle dönek, bir kararda durmaması, gördüğünü akması, bir sur gibi içine girdiği ortamın rengini yansıtması, ona bu ismin verilmesine sebep olmuştur. Devrim eskimez tanımıyla inkılap da kalpten, aynı kökten gelmiyor mu zaten? Bu dünyanın en büyük devletine sahip olmak için önce böylesine müthiş bir imkanın farkında olmamız gerekiyor. İçimizdeki sınırsız ve sınıfsız coğrafyanın varlığından haberdar olmak gerekir. Kur'an'ın iniş biçimi ve yeri konusundaki tartışmalarda kimi alimler arşı kalp olarak kabul ederler. Bu görüşü kalp konusundaki kimi ayetler de desteklemiyor değil. Mekansıza mekan olabilmek kalp, İnsana şah damarından daha yakın olan Allah'ı konuk edecek kapasitede yaratılmıştır. Kaf suresi 16. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Yine Enfal 16. Biliniz ki Allah kişiyle kalbi arasına girer, siz gerçekten ona götürülüp toplanacaksınız. Evet, bu müthiş mekan Allah'a tahsis edilip Beytullah ve Arşullah kılınmamışsa imkan zayi edilmiş demektir. Allah bir göğüste iki kalp yaratmadığına göre bir kalp ya Allah'a tahsis edilmiştir ya da gayrısına. Eğer Allah'tan başkasına tahsis edilmişse gönlümüz, bu durumda Beytullah değil, Beytül Makam, Beytül Mal, Beytül Şehvet, Beytül Nefis ve hatta Beytül Şeytan olur. Allah muhafaza etsin. Mutaffifin suresi 14. ayeti mealen değil, başkası değil. Onların işlediği günahlar karartmıştır kalplerini. Bu kararma, bu pas temizlemek elbette kolay olmayacaktır. Nasıl temizlensin ki? En çok kullandığımız organlarımız el, kafa ve kalp. Bunlar içerisinde en çok kullanılan da kalptir. Elimizi birkaç ay yıkamadığımızı bir an için düşünelim. Tiksinilecek bir durum olur. Ya ondan çok daha fazla kullandığımız kalbimiz, onu ne kadar kirleneceğini hesaplamak zor değil. Bu kirlilik kalbi sonunda öyle bir noktaya getiriyor ki kalp duyarsızlaşıyor, katılaşıyor ve taşlaşıyor. Nitekim bu Bakara suresinin 74. ayetinde şöyle buyrulur. Sonra kalpleriniz yine katılaştı, taş gibi, hatta daha katı. Çünkü taşlardan öyleleri var ki onlardan ırmaklar fışkırır. Öyleleri vardır ki yarılır, ortasından sular çağlar. Öyleler de vardır ki Allah korkusuyla yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Kalp katılığı rahmet kıtlığıyla doğrudan ilgilidir değerli dinleyenler. Sözlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini kas katı yaptık. Maide 13 ayetiyle kalp katılığının illeti olarak lanetlenmenin gösterilmesi oldukça ürperticidir. Kalpler aynı zamanda sınanırlar, imtihan edilirler. Küçük kainat olan insanın bu müthiş dünyası her an sınanmakta, fitnelerle karşı karşıya kalmaktadır. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın takva için kalplerini sınadığı kimselerden söz etmekte ve kasvet, yani kalbin katılaşması, sonunda hidayetin, kalbin yakıtı olan hidayetin tümden kesilmesine neden oluyor. Bakara 7, Hatemallahu ala kulubihim. Allah kalpleri mühürledi. Artık dosya kapanmıştır, mühürlenmiş ve imzalanmıştır. Vurandan başkası çözemeyecektir o mührü. Katılık kalbin felaketi, mühürlenmekse kıyametidir. Kalp gibi mükemmel bir coğrafyayı elden kaçıran devlet kuşunu elden uçurmuş demektir. Bu duruma düşmemenin en garantili yolu iç savaştır. İnsan hayatında her an savaş, fani, iç savaş işe bakidir. Çünkü her düşmanın bir gün dost olma ihtimali vardır da, şeytanın dost olmasının imkan ve ihtimali yoktur. Şeytan, savaşı önce yüreğinde kaybetti, ardından cennetini kaybetti. Cennetini kaybetmenin faturasını da kendine değil, Allah'a ve insana çıkarttı. Hatırlayacaksınız Araf 16-17. Madem öyle dedi Rabbimize, senin beni azdırdığın gibi ben de onları azdırmak için senin dosdoğru yoluna oturacağım. Sonra da muhakkak onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Savaşın boyutları düşmanın kini ve gücü oranında büyüyecektir. Şeytaniki bir kuyruk acısıdır. Bu acı yeniden diriliş gününe kadar dinecek gibi değildir. Bu azılı düşman, nitekim Kur'an adüvvün mübin der buna, insana öylesine çok cepheden saldırıya geçmiştir ki, insanın bu hiç uyumayan ve tatil yapmayan düşmanına karşı çok uyanık olması ve ömürlük bir iç savaş başlatması gerekmektedir. Şeytanın önlerinden gelmesi insana dengeyi dünyayı aleyhine bozdurmak için, insanı kendisine verilmiş emanet olan dünyadan soyutlamak için. Klasik yorumlar da bunu güçlendiriyor. Arkalarından gelmesi, kalleşçe gelmesi, insanın dengesini ahiret aleyhine ve dünya aleyhine bozmak için, malı, kadını, evladı, makamı ve diğer dünyalıkları süslemesi, soldan değil sollardan yaklaşması, yasaklara, haramlara meylettirmesi, ezeli ve ebedi düşman olan insana Allah'ın koyduğu sınırları çiğnetmesi, bunu yaparken de çok cici bahaneler bulup insandan yanaymış gibi görünmesi. Taha 20-21. Rabbiniz size bu iki ağacı yasaklaması, yalnızca sizin iki melek olmamanız ya da cennette ebedi yaşayanlardan olmamanız içindir. Ve gerçekten ben size öğüt verenlerdenim diye yemin etti şeytan. Evet, sağlardan, sağ taraflardan gelmesi. En tehlikeli durumu da herhalde bu. İnsanın güzel eylemlerini, hasenatlarını salih amele dönüştürmemek için ona kibir, gurur, riya gibi virüslerle bozmasıdır. Çalışıp çabaladığı halde insanın eline bir şey geçmemesi, yani tam anlamıyla iflasa sürüklenmesi. En faydalı eylemlerin içine attığı mikroplarla onların sahibi için en zararlı bir hale getirmesidir. Bütün bunları yaparken sürekli kötülüğü emreden, nefsi de ona yardımcı olarak kullanması, kötü işlerine, pis işlerine onu koşturması, dahası yeryüzündeki dostlarını yani evliya-i şeytan, şeytanın evliyasını, Allah'ı bırakıp şeytanları veli edinenleri kendi aralarında da örgütleyerek bir şeytan partisi, Hizbüş Şeytan kurması ve o parti aracılığıyla müminler üzerine şeytani bir siyaset yürütmesi ve onları gütmesi, onları sürüleştirmesi. Evet, içten ve dıştan çok yönlü bir düşmanın ilk ve son hedefi kişinin imanı, dolayısıyla imanın merkezi olan kalbidir. Bu düşmanlar kalbi imanın başına yıkmaya, orayı insanın ebedi mutluluğuna yardımcı olmayan mal, makam gibi şeylerle doldurmaya çalışırlar. Bu durumda vakit geçirmeden bir iç savaş başlatmalı. Bu savaşı ömrün birkaç ay ya da birkaç yılı değil, bir ömrünü almalı. Sürekli saldırı altında ezilen imanı ve onun mekanını bu saldırılardan kurtarmalı ve korumalı. Orayı kurtarılmış bölge haline getirmeli ve imanın hakimiyetini ilan etmeli o bölgede. Salih amellerden muhafızlar, nöbetçiler dikmeli, içimizin ahalisini ayaklandırmalı ve önce içimizin dünyasında fitne kalmayıncaya, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar sürmeli bu savaş. Ondan sonra da orada kurulan yürek devletini bileklere, topraklara, coğrafyalara taşımalıyız. Esaret içimizde, bizi önce yüreklerimizde tutsak ettiler. İşgal altındaki bir yürekle, işgal altındaki bir kafayla, hangi toprak parçasını kurtarmaya gidebiliriz? İmanları yüreklere mahkum etmişler. Yeryüzünün müstekbirleri bizi önce yüreklerimizden vurmuşlar. Öyle olunca elimiz imanın iktidarından çıkmış, gözümüz, kulağımız, zihnimiz, şuurumuz imanın iktidarından çıkmış. Bu organlarımız imanın egemenliği altındaki hürriyetlerini kaybetmişler. İmanımızın iktidarını elinden almışlar, hadımlaştırmışlar onu. İmana site olma istidadında, kabiliyetinde yaratılan kalbimiz imana mahbes, imana mahber olmuş. Dini bir vicdan işidir sloganıyla yola çıkan iman düşmanları, kültürleriyle, eğitimleriyle, medyalarıyla, şeytanca oyunlarıyla koca bir devi Alaaddin'in lambasına geri sokmayı başarabilmişlerdir. Onlar bilmekteler imanın gücünü. Bilirler, o zorla tıkıldığı yerden çıktı mı iman, bir kimse zapt edemez onu. Bu nedenle onu mahkum etmek için ne lazımsa onu yapıyorlar. Hiçbir şeytani fedakarlıktan da kaçınmıyorlar. İmana sıradan zincirlere vuramazlar. O zincirler altındandır, gösterişlidir, sanat eseridir. Hatta bazen teknolojinin en son harikasıdır. Belki de şeffaftır o zincirler. Onu fark edecek kadar basiretimiz varsa, bu kez de onun tutsaklık zinciri değil, yüce efendilerin hediye ettiği bir kolye olduğuna inandırılmaya çalışılır. Kendilerine heva ve heves adına hizmet etmeyeni dava adına, hizmet aşkına, hatta din adına hizmet ettirirler. Sağmayı, binmeyi ve yük vurmayı iyi bilirler onlar. Eğer görünen ve görünmeyeniyle, değerli ve değersiziyle imanımıza vurulan tüm bu zincirleri kırabiliyorsak, o zaman iman gözümüze fer, gönlümüze nur, dizimize derman, dilimize ferman olacaktır. Yani özetle iman, iman olacaktır. Zorla kurdukları ezerek, yakıp yıkarak, asıp keserek kurdukları düzenlerden asla korkmayınız. Çünkü zulmetmekte olanlar nasıl bir inkılapla uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir. Şuara 227. Asıl korkulacak şey bu düzenlerini kalbimize kadar sokmalarıdır. Vücudun başkentini işgal edip ele ayağa, göze kulağa, başa bileğe hükmetmeleri, bütün bunları kendilerine hizmet ettirmeleridir. Mesela kapitalizmin adı verilen zulmün ekonomiyi yönlendirmesinden ziyade asıl korkumuz bu mikrobun yüreklerimize yayılıp ahlakımıza, düşüncemize, eylemlerimize, tavırlarımıza yansımasıdır. İşte asıl tehlike buradadır. Yani Müslüman olduğu halde kapitalistçe düşünmesi, olaylara o açıdan bakması en önemli tehlike. İslam'ın erdemlerine ulaştığımız vakit devrim içimizde gerçekleşecek, gönül ülkemizde iman hakim olacak, yani orası bir Darül İslam olacak. Kalbimiz, sınırsız ve sınıfsız yürek devletimizde bir ferdi dışarıda kalmamacasına konuk edeceğiz İslam ümmetini. Böylece önce içimizde oluşturacağız vahdeti, birliği. Vahdet taciri değil, gerçek muvahhid olacağız ve Allah'a layık bir hale gelecek gönlümüz. Kuluna şah damarından daha yakın olanı buyur edeceğiz oraya. Ey mekandan münezzeh olan, senin için istiğfarımla temizleyip, gözyaşlarımla yıkayıp, zikir ve tesbihlerle süsleyip, ilim, irfan ve hikmetle döşeyip, takva ve ihsanla aydınlattığım kalbime buyur diyeceğiz. Elbette Allah o zaman rahmetiyle buyuracak, mağfiretiyle buyuracak, sekinetiyle buyuracak, tecellisiyle doyuracaktır. Asıl o zaman gerçekleşecek selim bir kalp. Eğer taşa dönüşmemişse kalbimiz, içimizdeki fırtına dinecek, gönül okyanusumuz sükunet bulacak. Böylece içimizdeki dünyanın keşfi yeniden gerçekleşecektir. Rad suresi 28. Bunlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin olanlardır. Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle tatmin olur. İşte bu iç savaşın bir zaferidir. Kalbin Allah'ın zikriyle tatmin olması. Artık kalp devleti kurulmuştur. Onu kurmak için savaşı gerektiriyorsa korumak ve dışarı taşımak bin savaş ister. Durmak isteseniz de duramazsınız artık. İçinizdeki saadetin o bir adı olan yürek devletini yaşadığınız dünyaya hakim kılmak için gerekli olan eylemleri kalbiniz size danışmayacaktır bile. Organlarınız ona muhalefet etse de, aklınız onu onaylamasa da, o kendine özgü yöntemleriyle ve imkanlarıyla gerçekleştirecektir görevini. Biliyorsunuz, gönül ferman dinlemez. Kalbe özgü imkanların başında dünyanın en hassas ve gelişmiş radarı diyebileceğimiz basiret ve feraset gelir. Herkesin bildiği gözler dışında bir gözden daha söz eden kitabın dilinde kulak verirsek, Haç suresi 46, gerçek şu ki gözler kör olmaz, ancak göğüslerdeki kalpler kör olur. Bu vericimizle kulağa ne olursa, uzaklığı ne olursa olsun bir dostumuza muhabbet sinyalleri gönderebiliriz değerli dinleyenler. İrtidadın ve nifakın tabiat haline geldiği bir toplumda gerçek mümini bu radarlarımızla işte biz tanıyabiliriz. Bununla okuyabiliriz Allah'ın evrendeki ayetlerini, nefislerimizdeki ayetlerini ve bilgisine sahip olabiliriz. Bu bilgiyi Kitab-ı Mestur ayetleriyle çakıştırarak hikmeti bulabiliriz. Bilmeliyiz ki kime hikmetten bir pay verilmişse ona çok hayır verilmiştir. İşte o zaman nicedir yayınını durduran kalbimiz başlayacak yayın yapmaya. İçimizdeki dünyanın en hassas radarları göğün ve yerin sevap görüntülerini yakalayarak kaydedecek kalp arşivimize. O zaman yalnız bilmeyip anlayacak irfan, yalnız bakmayıp göreceğiz basiret, her ayet içimizde yeni bir ufuk açacak. Zümer 22. Allah'ın göğsüne bir inşirah verdiği, Rabbinden bir nur üzere olan biri olacağız. En gelişmiş telsizlere, telefonlara, telekslere taş çıkartan bu imkanı çalışır ve işler duruma getireceğiz. Rabbimizle aramızdaki ilişkiyi o hassas cihazla kontrol edeceğiz. O bizi sürekli uyaracak, otokontrol görevi yapacak. Karıncanın ayak seslerinden daha usul gelen şirki duyacak. Tüm maharetlerini kullanarak ve maskelerini takarak gelen nifakı da işte bu basiret, feraset radarıyla tanıyacağız. Kulağımıza Rabbimizin adı geldiği zaman onun ibresi oynayıverecek. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kalplerimiz ürperecek ve imanlarımız artacaktır. Enfal 2. Müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar ve Rablerine tevekkül ederler. Arif olmadan alim, muttaki olmadan mücahit olunamayacağını bilmemiz gerekiyor. Kalbe hangi güç hakimse o bedene de tüm fonksiyonlarıyla birlikte o güç hakimdir. İşgal olunmuş bir kalbin sahibinin hürlük iddiası beylik bir iddiadır. Kişi gönlünü neye kaptırmışsa gözü de onda olacaktır. Kişi gönlünü kine kaptırmışsa yüzü de ona dönük olacaktır. Müslim'de geçen bir hadisle bu konuyu biraz daha açarsak, fitneler kalplere peş peşe isabet ederler. Hangi kalp o fitneleri kabul ederse, eder de sindirirse o kalpte siyah bir nokta oluşur. Hangi kalp de o fitneleri kabul etmezse o kalpte beyaz bir nokta oluşur. Bu şekilde kalpler iki çeşit olurlar. Beyaz olanı beyaz ve sert sefa taşı gibidir. Yeryüzü ve gökler yerinde kaldığı müddetçe ona fitneler zarar veremez. Siyah olan diğeri ise içinde olanı dökülmüş bir kap gibi kupkurudur. Ne iyiliği bilir ne kötülüğü inkar eder. Ancak heva nefsiyle hareket eder buyurulur. Evet değerli dinleyenler. Kur'an'da kalbin hallerine de biraz değinirsek, Kur'an'da kalbin durumları, ibadet ve takvaya meyillik kalplerin değişik yapı ve özelliklerini belirtiyor. Bunları şöyle sıralamak mümkün. Mesela mutmain kalpler, selim kalpler, Allah'a yönelmiş kalpler, Allah anıldığı zaman titreyen kalpler, Allah'a bağlı olan kalpler, mütevazi kalpler, huşu içerisinde kalpler olmak üzere bize kalbin hallerini Kur'an böyle bize bildirir. Yine Kur'an'da kalplerin günah ve şirk hastalıklı hale gelmiş değişik ve durum özellikleri de şöyle sıralanır. Galiz, kaba ve katı kalpler, eğri kalpler, gafil ve gaflete düşürülmüş kalpler, taş gibi katı kalpler, kılıflı kalpler, hasta kalpler, mühürlü kalpler, bağlı kalpler, kapalı kalpler, kör kalpler ve kilitli kalpler olmak üzere kalbin böyle olumsuzluğunu anlatan ayetler de var değerli dinleyenler. Kalplerin hastalığı ve giderek mühürlenmesinin sebepleri ise Kur'an'dan yola çıkarak kalbin hastalıklarına ve mühürlenmesine sebep olan mikropları da şöyle sıralayabiliriz. Dünya sevgisi, kötü çevre, kötü kimselerle arkadaşlık, çok yemek ve çok gülmek, başta büyük günahlar olmak üzere her çeşit haramlar, en sinsi hastalık, nifak ve ölümcül hastalık ise şirktir. Kalp hastalıklarının ilacı nedir derseniz, Kur'an-ı Kerim'i düşünerek, anlayarak okuyup, kendi hayatına ve toplum hayatına geçirmeye çalışmak, işte bu kalbin her türlü hastalıklar için yegane bir ilaçtır değerli dinleyenler. Öğüt dinlemek, zikir, tövbe ve istiğfar, huşu ve anlayış, kalbi arındırma yollarına müracaat edip güzel ahlak ve ihlaslı ibadet olmak üzere cesaret, ins ve cins şeytanlarına karşı tavır almak da hep kalbin ilaçlarındandır. Kalbin hastalığı ve mühürlenmesi nedir? Onu nasıl anlamalıyız? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i eline alıp manasını okumaya çalışan hemen ikinci sayfada Allah onların kalbini mühürlemiştir diye bir ayetle karşılaşıyor. Burayı anlamakta tabii güçlük çekiyor Kur'an'ın ilk muhatapları. Halbuki bu Kur'an'ı baştan sona birkaç defa okuduğumuz zaman en son bir durumdur. Şöyle, Kur'an'ın gerektirdiği gibi anlamak için kalbin kilitli olmaması gerekiyor. Kalbin görevini yapabilmesi için selim olması, hastalıklı olmaması, arızalı bulunmaması demektir. Kalpleri selim olmayıp marazlı yani hastalıklı olmasını Kur'an hemen daima nifak illetiyle irtibatlı olarak bize çeşitli ayetlerde gösterir. Bu ayetlerden yola çıkarak şu tespitleri yapabiliriz. Kalbi perişan eden hastalıkların başında samimiyetsizlik ve riyakarlık gelmektedir. Münafıklığın en tipik özelliği kalp hastalığıdır. Kalp hastalığının diğer belirtileri arasında doymazlık, hırs, ricz yani pislik, iğrençlik, sefiklik, şeytan fitnesine yataklık dikkat çekmektedir. Kalp marazı, kalp hastalığı, kalp katılığı, kalbin kararması, kasveti getiriyor. Kur'an bu kalp kasvetinden, katılığından sık sık bahseder ve onu insanın sonsuzluğa, güzele, iyiye, kısaca Allah'a giden yolu tıkayan bir bela olarak gösterir. Mesela Zümer 22, yazıklar olsun kalbi kasvetle dolmuş olanlara der. Kalp kasvetini azdıran en önemli sebep sonu gelmez arzu ve emeller, hırslar ve tutkulardır. Kalp kasvetinin en tipik temsilcileri de Yahudilerdir. İnsanın kalbini tahrip eden tutum ve davranışları giderek kalbi paslandırır. Kalbin paslanması hak ve hakikate açılabilecek pencereleri kapanma noktasına yaklaşması demektir. Bu duruma gelen kişi yaratıcı ile arasında tam bir perde çekmiş olur. Hastalanan ve paslanan kalp nihayet körleşir ve insan için esas körlük budur. Kalbin körelmesi kalp gözünün yani basiretin körü olmasıdır ki insanın kainatı, varlıkları ve kendi nefsini okumasını en azından doğru okumasını engeller. Böyle olunca da kalp körlüğü insan ve evrenin sırlarını çözmeye götüren büyük organ ve araçlarını dumura uğratır ve bütün girişimlerini aksatmış olur. Nitekim Kur'an kalbe akıl arasında devamlı ilişki kurmuş, iş görmez hale gelen bir kalp gözünün akıl faaliyetini de fonksiyonunu icra edemez hale getireceğini işaret etmiştir. Kur'an bu konuda aklı işleten, akıl faaliyetini yürüten kalpler deyimini kullanır. Araf 179 ayeti ise inceden inceye düşünüp sırları keşfedemeyen kalplerden söz eder ve bu kalplerin sahiplerini gözleri görmez, kulakları işitmez olarak nitelendirdikten sonra onların yerlerini hayvanlardan daha aşağılarda olduğunu belirtir. Evet, kalp körlüğünü kalbin damgalanması, kilitlenmesi, perdelenmesi ve mühürlenmesi izler. Bu son aşama insanın evrensel hak ve hakikate, imana açılan bütün kapılarının artık kapanmasıdır. Bu aşamadan sonra dönüş yoktur. Dünya planındaki imtihanın kesin bir kaybıdır. Kur'an'da bu son aşama ifade için kalbin tab edilmesi, hatmedilmesi, mühürlenmesi, yani kalbe kilit vurulması, kalbe perde çekilmesi deyimleriyle ifade eder. Bu hale düşenlerin diğer duyu organlarının da ödevlerini insana yaraşır biçimde yapamayacağına dikkat çekilir. Kalbi taşlaşmışların gözleri yaşsız olur. Bu hal kalp mühürlenmesi açısından önemlidir. Kalbin sevgi ve merhametten aldığı öyle yüce bir zevk vardır ki öyle zengin gönüllerde dokulara kan veren kalp sanki bir başka zevkle çarpmaktadır. Bir insan Allah'a karşı sorumluluk ve şükran hissi duymaz, takva özelliklerine sahip olmazsa kalp, kulak ve gözünde meydana gelen cereyan kesilmesi yani mühür ve perde onun idrak cevherini yok eder, ona gerçekleri en kesin bir dille anlatsanız da o bunu fark edemez. Çünkü Allah'ı yaratış sırrına güzellikler ve ihtişam vardır. Gözü perdeli, kalbi ve kulağı mühürlü olan bunu fark edemez. Dolayısıyla onların uyarılmaması eşittir. Çünkü inanamazlar. Ama tabii biz insan olarak kimlerin bu uyarıdan faydalanıp faydalanamayacağını bilemediğimiz için bütün insanlara uyarının fayda verdiği sürece uyarımıza devam edeceğiz. Bütün kafirlerin değil, insani değerlerden soyutlanmış, küfürde inatçı kimselerin kalpleri mühürlenir. Evet, Cenab-ı Hak küfre düşen bir kimseyi sonsuz rahmetiyle uzun süre gözetiminde tutar, yani kalbini hemencecik mühürlemez. Ona bir dönüş şansı tanır. Fakat gurur, cimrilik ve azgınlıkta direnirse, ilahi gazap mührünü vurur ve artık o iflah olmaz. Artık bu kimse Fatiha'daki mağdube aleyhim grubuna girmiştir ki diğer kafirler ise dallindir. Günün birinde kendi tavırlarıyla liyakat kesbettiğinde Rabbimiz hidayet her zaman için verebilir. Müslüman açısından kalplerin mühürlenmesi gerçekleşmez. Öyleyse bu konu sadece azgın kafirleri ilgilendirir diyemeyiz. Günümüzde Müslümanlar çok kolaylaşmış, bilerek veya bilmeyerek şirke, küfre düşmek olağan hale gelmiştir. Bir Müslümanın kalplerin mühürlenmesi, Allah'ın lanetine uğramasına giden yolları iyi bilmesi gerekir ki, o tehlikeli istikamete meyletmesin, günahtan küfre, küfürden de kalp mühürlemesine giden korkunç tehlikelerden uzak kalmak için çok hassas, çok dikkatli olmalıyız. Şeytanın ve nefsin günah işlemekten muradı bizi sadece günahkar kılmak değildir, fırsatını bulup kalbi mühürletecek noktaya kadar getirmektir, sürüklemektir. Her günahta tevbe edilmediği ve günahta ısrar edildiği sürece sonu ümitsizliğe, uydurma tevillerle haramı helalleştirmeye, kalp katılığına, dolayısıyla küfre açılan bir kapıya doğru gider. Kur'an bu sebeple günahlardan kaçmamızı ısrarla emreder. Bir insanı günah işliye işliye adım adım küfre yaklaştırır. Günah işleyen daima günah çerçevesinde günahkarlarla dost olacağından yavaş yavaş günahkarlığı karakter çizgisi haline getirir. Günah işleyen suçuna karşılık tevil yolları aramaya başlar. En tehlikeli oyun da budur. Bu tevil hastalığı ilerleyerek Kur'an'a olan saygıyı azaltır. Sonunda Allah muhafaza etsin, insanı küfre kadar götürebilir. Zaten tevbenin işte temel sırrı, hikmeti budur değerli dinleyenler. Günah işleyen hiçbir mazeret, bahane icat etmeden, tevile kapılmadan suçunu aynı atamız Adem gibi itiraf etmeli. Evet, ben yanlış yaptım, bundan sonra yanlış yapmayacağım diyebilmeli, yiğitliğini göstermelidir. Yoksa her yaptığımız bir günaha kendimizi kandıracak bir bahaneler üretebiliriz ama asla Allah'ı kandıramayız. O halde günahta ısrar etmemeli, sürekli tövbe etmeliyiz. Şeytan insanı önce günah işletir, sonra günahların o kadar çoğaldı ki bundan sonra tövbe de seni kurtarmaz diyerek ümitsizlik çukuruna düşürür. Ondan sonra da dinden ne çıkacak hale gelir. Bu konuda iblis ile Hazreti Adem'in işledikleri hata konusundaki tavırları Kur'an'da ibret alacağımız şekilde bize anlatılır. Günah kompleksine düşerek de insanı küfre doğru yönelebilir dediğimiz gibi. Şeytanın bir oyunu da günah işleyen insanı paniğe kaptırarak saflarını almaktır. Yani sen nasıl olsa büyük günahkarsın, sen artık iflah olmazsın, öyleyse gel bu günaha devam et. Battı balık yan gider sloganıyla bu yorum temelden yanlış bir yargıdır. Allah'ın affedemeyeceği bir günah yoktur değerli dinleyenler. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır, içine almıştır. Önemli olan bir an önce o günahımızdan dönmektir. Zümer suresi 53. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah vazgeçilip tevbe edilince bütün günahları mağfiret eder buyurulmaktadır. Kalbin mühürlenmesi, boş arzularını ilah edinme, Allah'ın nimetlerine nankörlük, azgınlık, zulüm, bilgisizlik gibi sebeplerden olmaktadır. Kalbi mühürlenenler artık insanca ne görebilir, ne duyabilir, ne anlayabilir, ne de yaşayabilirler. Küfre götüren günahlar açısından önemli bir konu günahın cinsidir. Her günah çirkindir, kaçınılması gereken bir yasaktır ama şeytan bazen küçük günahları gözümüzde büyütürken büyük günahları ve şirki de küçültür, basitleştirir. Elfaz-ı küfür, küfür kelimeleri, küfür cümleleri, şirk ihtimalli olan konular, Müslümanın gözünde cehenneme düşmekle eş görünümünde olmalıdır. Namazı terk etmeyi alışkanlık haline getirmek de küfür yoluna bir sapmaktır, girmektir. O halde değerli dinleyenler, bu tembelliği artık bırakmalıdır Müslümanlar. Yani bunun bir vakti falan yok. Tamam, ben bu andan itibaren namaz kılmaya başlayacağım, beş vakit kılacağım diyebilmelidir. Bu tembelliği, bu ertelemenin bir mazereti yoktur. Çünkü şeytan hep insana sağından yaklaşarak, daha yaşın genç, küçüksün, günahları işle bakalım, vakti gelince tövbe edersin, biraz yaşlanınca ibadetlere başlarsın diyebilir. İşte bu sağından yaklaşmadır. Yani iyi niyetli gibi görünüyor. Onun için sakın Müslüman aklını başına aldıktan sonra Allah'a kul olmanın gereğini anlamalı, Allah'ın istediği bir şekilde hayatı yaşamaya azmetmelidir. Allah da ona kolaylık verecektir. Zulüm Kur'an'ın üzerinde ısrarla durduğu kalbi mühürlü kafirlere ait bir özelliktir. Zalimin kalbi mühürlemeye baş adaydır. Ve şirk en büyük zulümdür. Yine küfre düşmemek açısından günah üreten günahlardan şiddetle sakınmamız gerekmektedir. Bazı günahlar başka günahlara yataklık ederler, yardımlık ederler. Bunların başında yalan ve içki gelir. Evet, yalanın günah barajını aşarak nifak ve küfrü temsil ettiği konusunda ciddi uyarılar vardır. Yani bu yalan ve içki öyle bir günahtır ki değerli dinleyenler, kendisi başka günahların işlenmesine de sebep oluyor. Hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İçki bütün kötülüklerin anasıdır. İşte yalan da bir bakma öyle. Şimdi siz eğitiminizde, temelinde yalan söylememeyi esas alan bir eğitim verseniz, insanlar bir yanlış yaptığı zaman onu yalanla gizlemekten çekinecekler. Bunu Allah biliyor nasıl olsa. Günah varsa ben söyleyeceğim bunu der ve ikinci bir günahı işletmez. Ama yalana alışan bir insan bir günah işler, onu yalan söyleyerek gizlemeye çalışır. Bir yalanın neticede bir yalanla yaptığınız günahı ayakta tutmak için 100 tane daha yalan söylersiniz de o yalanı bir türlü ayakta tutamazsınız. O halde Müslüman asla yalancı olmaz, olmamalıdır. Yiğit bir şekilde evet ben bunu yaptım, bir daha yapmayacağım ama yaptığımı yanlış olduğunu bildim, bir daha yapmayacağım diye itirafta bulunabilmelidir ki o toplumda işte böyle sahih olarak gelişsin. Hastalık ve bozukluklardan arınmış bir kalp Kur'an dilinde selim kalp adını almaktadır. Allah'ın insanlardan son hesap gününde istediği tek şey onun huzuruna selim bir kalple gelmiş olmaktır. Din hayatının, Müslümanca yaşayışın işte amacı, hedefi insana selim bir kalbi kazandırmaktır. Selim kalbin olmadığı kişide din sadece kuru bir iddia ve aldanıştır. İlginçtir ki gaye olan, kalbe sıfat olan selim kelimesi tevhid yolunun genel adı olan İslam'la aynı kökten gelmiştir. Yani selam ve selamet kökünden gelmiştir. O halde selim kalp, barış, huzur, güven, aklık ve sükunetle dolu olan kalp demektir. İslam'da bu değerlerin elde ediliş yoludur. Bu değerlerin sembol ve ufuk adı Allah'tır. Bu yüzden İslam'ın teknik anlamı Allah'a teslimiyet olarak verilmiştir. Buradan bakınca selim kalp, Allah'a gereğince teslim olmuş kalp demektir. Kalbin imtihanını başarıyla verenlerin, onu rahmet ve sıcaklık, merhamet ve kaynaşma ile doldurduklarını görüyoruz. Kalpleri kasvette uzaktır böyle insanların. Hasta kalbin yolu kasvete, rahmetle dolu kalbin yolu linete, yani yumuşaklığa çıkar. Kalp yumuşaklığının yokluğu kalp gılzatı, yani katılık ve kabalık getirir ki bu insanları nefretle kaçıran bir illettir değerli dinleyenler. Kur'an kalplerin Allah'ın zikriyle yumuşadığını, Allah'ı zikir yani şuurlu anma kalbi titretir, yumuşatır ve daha sonra da onu itminan ile, yani sükunetle, ferah ve huzur ve doygunluk ile doldurur. Kur'an'a göre kalplerin itminanı yalnız ve yalnız Allah'ı zikirle mümkündür. Allah yerine başka şeylerin sevgili seçildiği bir kalbin doyması, mutlu olması beklenemez. Kur'an mühürlenmiş kalplerin mütekebbir, müstekbir kalpler olduğunu beyan eder. Mümin suresi 35. Allah mütekebbir, cebbar, büyüklük taslayan her zorbanın kalbini mühürler buyurur. Yine mühürlenmiş hastalıklı kalplerin bir dava, bir ülkü çerçevesinde birleşmeleri mümkün değildir. Çünkü onlar birliğin en emin yolunu, tevhidi, yani Allah'ın birliğini kabullenmeyerek kaosa düşmüşlerdir. Artık onlar birleşemezler. Yine kalp bozukluğunun insan hayatındaki en tehlikeli pratik görünümü insanın kalbiyle dilinin farklılığıdır. Kur'an bunu imansızlığın, şahsiyetsizliğin bir belirişi olarak tespit eder. Kalple dilin uyuşmazlığı insanın kalbine karşı günah işlemesi, kalbine bir ihanetidir. Yine Kur'an tedebbürle, yani düşünerek, anlayarak okumaması kalbin kilitli olmasının en önemli belirtisidir. Muhammed suresi 24. ayet. Peki bunlar Kur'an'ın anlamını inceden inceye düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerine kilitlerim var ayetinde geçen tedebbür, okunan şeyin anlamı üzerinde iyiden iyiye düşünmek demektir. Bu ayetten de anlaşılmaktadır ki Kur'an'ın ne dediğini anlamadan okumanın insanı bir yere getirmesi mümkün değildir. Kur'an'ın manası üzerine düşünmemek veya biz Kur'an'dan bir şey anlamayız diyerek Allah'ın sözlerini rafa kaldırmak, kalbin mühürlenmiş olduğuna bir işarettir. Nitekim bu ayetin öncesinde geçen Muhammed suresi 23. ayette lanetlenmiş, kulakları tıkanmış, gözleri körelmiş insanlardan söz ederek dolaylı bir yoldan Kur'an'ı tedebbür etmeyenlerin kimler olduğuna dikkat çekilmiştir. Kalpleri üzerlerinde kilitleri mi var sorusunda şu sonuçlar çıkmaktadır. Ya bu insanlar Kur'an'ı dikkatle okuyup anlamamaktadırlar veya anlamaya çalışmalarına rağmen onun emirleri, anlamları ve amaçları kalplerine yerleşmemiştir. Hadid suresi 16. İman edenlerin Allah'ın zikri ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürperip saygı dolu bir korkuyla yumuşaması zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış fasık kimselerdir. Ayet iman ettikten sonra ayağı sürçen, Allah'ın kitabına farkında olmadan sırt dönen insanlara uyarmakta mucize bir beyandır. Aynı hatalı yoldan giderek perişan olan kitap ehli örnek gösterilmiştir biz Müslümanlara. Hitap son derece açık ve ürperticidir. İman sahipleri Allah'ın zikrine, yani Kur'an'a sırt dönmemek konusunda uyarılmaktadırlar. İkinci olarak ehli kitabın zamanla bozulduklarına, kalplerinin karardığına ve saptıklarına dikkat çekilerek Allah'ın kitabına uzak kalmanın sonucu da örnek verilmiştir bize. Bu ayet zaman içinde Kur'an'a uzak düşüp vahyin kabulleri yerine geleneğin kabullerini koyan İslam dünyasına mucize bir Kur'an ihtarıdır. Kalpleri katılaşmış, şekil ruhu örtmüş, iç dünyaları kararmıştır. Bu çoraklık ancak Kur'an nefesiyle canlılık ve berekete döndürülebilir. Kalplerin katılaşmasından sonra fasıklıktan başka ne gelir? Doğrusu şu, insan kalbi çabucak değişiverir. çabucak unutuverir. Kur'an nuruyla aydınlandıktan sonra uzun bir süre Allah'ı zikretmekten uzak kalınca katılaşır, aydınlığını yitirir, körerir ve kararıp söner. Gönüllerin huşu ve huzur ile Allah'ı anmaları gerekir. Aydınlanıp arınmalar için sürekli uyanıp tutulması icap eder. Fakat donmuş, katılaşmış, hareketsiz hale gelmiş bir kalpten hemen yine ümit kesilmemelidir. Çünkü ondan yeniden hayat emmaresinin görülmesi, aydınlıkların parlaması ve böylece Allah'ın zikrine koşması her zaman için mümkündür. Çünkü Allah öldükten sonra yeryüzünü de diriltmekte, ona hayat vermektedir, bitkilerle süslemekte, yiyecek ve meyveler bitirmektedir. Kalpler de tıpkı böyle Allah'ın dilediği zaman Allah ölüden diriyi çıkarır, yeryüzünün dirilişi gibi bu Kur'an da kalpleri diriltir, ona gıda verir, sular, yumuşatır ve ısındır. Yeter ki insan kararını versin, irade etsin, Allah da onun dirilişini gerçekleştirir. Allah kafirlere sevgi göstermeyip buğz eden, onları dost kabul etmeyen müminlerin kalplerine imanı yazar ve onlara yardım eder. Demek ki değerli dinleyiciler, kalplerin mühürlenmesi bir sebep değil, sonuç olmaktadır. Kalp nasıl mühürlenir? Bilindiği gibi, üzeri mühürlenmek demek, zarf, kap, örtü ve kap gibi şeyler de olur. Mesela bir kaçak inşaat yapar, belediye gider o inşaatı mühürler. Birisi bir zarfla bir şey gönderiyordur, zarfın son yerine bir mühür yapar açılmasın diye. İnsanların kalpleri de ilimlerin zarfları ve kapıları gibidir. Ne kadar anlayışlarımız varsa orada saklıdır. Kulak da bir kapı gibidir, duyulan şeyler orada girer. Bilhassa geçmişteki, gelecekteki ve şimdiki gayb haberleriyle ilgili haberler, kitaptaki kavramlar duyma yoluyla bilinir. Kalbin mühürlenmesi, zarfın mühürlenmesine, kulağın mühürlenmesine, kapının mühürlenmesine benzer. Hadis-i şerifte her günahın tevbe edilmediğinde kalpte kara bir leke oluşturması ve tekrarlandıkça bütün kalbi kaplaması, kalbin mühürlenmesidir. O salgın leke, virüs, mikrop kalbe basılıp tab edilir. Başlangıçta silinmesi mümkün, kağıttaki hata ile yazılmış bir harf, küçük lekeyken silinmez ve hatada ısrar edilirse matbu ve silinmez bir hale gelebilir. Diğer bir deyişle alışkanlıkla ikinci huy olur. Ne silinir ne çıkar, o zaman ne iman yolu kalır ne de küfürden kurtulmaya çare. Kafirlerin kalbini Allah mühürlemişse kafirin Müslüman olmamasından kabahati nedir sorusu akla gelebilir. Rum suresi 30. ayetinde sen yüzünü hanif olarak dine çevir, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa o fıtrata çevir buyurur. Bu ayete göre Allah bütün insanları İslam fıtratı üzerinde yaratmıştır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam her doğan İslam fıtratı üzerine doğar, anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar buyurur. Tertemiz, pırıl pırıl yaratılan insan zamanla çevrenin etkisiyle kirlenmeye başlar. Aynanın üzerindeki tozlar silinmeyince zamanla aynayı kapattığı gibi günahlar da kalbi kapatıyor ve küfür de kalbin kilitlenip mühürlenmesine sebep oluyor. Yine bir hadis, insan bir günah işlediğinde gönlünde bir siyah bir nokta belirir. Eğer kişi günahına tevbe eder, pişman olursa o siyahlık gider. Yeri yeniden parlar. Yine bir başka ayet, Mutaffifin 14-15-16. Hayır, bilakis onların işlemekte oldukları kötülükler kalplerini kirletmiştir. Hayır, onlar şüphesiz o gün Rablerinden mahrum kalmışlardır. Sonra onlar cehenneme girerler. Bu ömrü deri dibagatıyla geçen kişinin gül kokusuna nefret etmesi gibi bir olaydır. Zafiyet hastalığına uğrayan kişinin kendisine yararlı yağlı yiyeceklerden nefret etmesi ve istifra etmesi gibi bir olay. Kafirler de küfürle öylesine içli dışlı olurlar ki gül gibi İslam'dan kaçar olurlar. Gözleri güzellikleri görmez, görse de kedinin bülbülü bir yudumluk et görmesi gibi görür. Her şeyin değerini paraya göre ölçer, kulağı para sözünden başka konuşmalara kapalıdır. O öyle isteyince Allah da onun kalbini mühürler ve gözünü perdeler. Günahlar ard arda gelince kalbi kapatır, günah onu kapatınca Allah tarafından da mühürleme ve damgalama gelir. Bu durumda iman kalbe gidecek yol bulamadığı gibi küfürden kurtaracak bir kurtarıcı da bulamaz. İşte bu kalbin mühürlemesidir. Muttakiler için kurtuluş rehberi olan kitabın ve ondaki uyarıcı beyanların inatçı kafirlerce hiçbir değeri yoktur. Yine münafıkların küfürleri sebebiyle kalpleri mühürlenmiştir de artık onları anlamazlar. Allah onlara sadık bir Müslüman, şerefli bir insan olmayı nasip etmemiştir. Onlar da hakikati kavrama yeteneği kalmayıp ahlakı duyguları silinmiştir. Çünkü böyle bir yolda yürüdükleri, davranışlar arasında çelişkileri yaşadıkları için bu değerlerden mahrum olmuşlar ve bu zilleti kendileri tercih etmişlerdir. Onlar mümin olduklarını söylemelerine rağmen küfür yoluna ısrar etmiş ve bu yüzden de Allah'ın kalplerini mühürlemiş olduğu kimselerdir. Çünkü onlar kendileri için münafıklığı tercih etmiş ve Allah da onlara bu ahlaki rezilliği nasip etmiştir. Yani önce insan istiyor, Allah da yaratıyor. Allah'ın yarattığı psikolojik yasalar dolayısıyla küfür, kibir ve nifak kalbin mühürlenmesine sebep olmaktadır. İnsan inkar ettikçe kalbi katılaşıyor, hiçbir şeye inanmaz oluyor. Allah hakikati kabul etmek istek ve niyeti gösterenin hiçbir zaman kalbini mühürlemiyor. Ancak kafirlerin, zorbaların kalplerini mühürlüyor. Anlamak istemeye istemeye anlayışsızlık onların huyu oluyor, doğal durumu haline geliyor. Gönül alıştığı huylardan başkasına istek göstermez. O insan vurdum duymaz hale gelir. Allah o kimseyi kendi nefislerine, batıl arzularına terk eder. İşte Allah'ın kalplerini mühürlemesi bu psikolojik durumu anlatmaktadır. Ve onlara büyük azap vardır. İnatçı ve küfrün sonu budur. Allah'ın uyarıcı beyanlarını hiçe saymanın, azapla korkutulmakla korkutulmamayı eşit görmenin doğal sonucu elbette bu olacaktır. Kur'an'da kalp, kulak ve gözün durumu da şöyledir değerli dinleyenler. Hiçbir şey bilmeden anne karnından çıkan insana Allah hakkıyla tanıyıp şükretmesi için kalp, göz ve kulak gibi nimetler verilmiştir. Allah'tan gafil olanlar kendi iradeleriyle kulak, göz ve kalplerini fıtratları doğrultusunda kullanmadıkları için Allah onların kulak ve kalplerini mühürlemiş ve gözlerini de perde çekmiştir. Kulak, göz ve kalpleri gereği gibi kullanıp Allah'a teslim olamayanlar, insanlıklarını kaybedenler hayvandan daha aşağı dereceye düşmüşlerdir. Kulak, göz ve kalp yaptıklarından ve yapmak zorunda olup yapmadıklarından da sorumludur. Gerçek körler, kafa gözü görmeyenler değil, kalp gözlerini, basiretlerini kaybedip tarihten ibret almayan ve geçmiştekilerin işlediği hataları tekrar edenlerdir. O halde değerli dinleyenler, kalbimizin mühürlenmemesi için İslami bir hayat yaşayacağız. İnsan olma, beşer olma yönümüzde günah işleyebilmemiz mümkün olduğundan günahlarımızda ısrar etmeyeceğiz, hemen tövbe edeceğiz ve tedebbür ederek Kur'an'ı okuyacağız ve kalbinde tam bir karar kılması için Allah'ın zikri olan Kur'an'ı çok iyi okuyacağız, anlayacağız ve bunu diğer insanlara da götürerek, aktararak diğer insanların da kalplerinin mühürlenmemesi için gayret edeceğiz. Yani bu konuda Müslümanlar garanti değildir. Bizim kalbimiz mühürlenmez diye hiçbir garantileri yoktur. Ömrümüz baştan sona bir sınavdır, bir imtihandır. O halde son nefesimizi verinceye kadar sürekli ümit ve korku arasında, denge arasında Kur'an'ı tedebbür ederek okumak, anlamak, hayatımızı Kur'an'a göre tasnif ederek, yaşayarak, geçirerek işte bu kalbin mühürlenmesinden kendimizi korumuş olacağız inşallah. Kur'an'ın baktığı gözle etrafa bakmayı Allah hepimize nasip etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.